Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 99. bölümüne hoş geldiniz. Bugün NBA konuşacağız. Ben Efecan Yavaşken.
Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Atdemiröz.
İle beraber programımızı devam ettireceğiz. Merhaba arkadaşlar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Selam.
Hemen programı açmadan önce bugün 99. bölümümüz olan NBA'yi çekeceğiz. Kaydedeceğiz. Yarın da 100. bölüm yani Euroleague bölümümüzü kayıda girici yayınlayacağız. Kayıda girip yayınlayacağız. Ve bu iki programı özel 50. programlarda da yapmıştık. Hem NBA'de hem Euroleague'de farklı farklı olmak üzere iki tane kitap hediyemiz olacak ve bu kitap için sorularımız olacak. Öncelikle bugünkü sorumuz, NBA için sorumuz. Ben hemen söylemek istiyorum.
Söyledi. İlk bilen kazanır.
Twitter veya SoundCloud üzerinden bize bu sorunun cevabını ilk yollayan arkadaşımıza bu kitabı vereceği adrese hediye olarak yollayacağız. NBA tarihinde bir maçta en çok asist yapan oyuncu kimdir ve bu maçta kaç asist yapmıştır? NBA tarihinde en çok asist yapan oyuncu kimdir ve bu maçta kaç asist yapmıştır? Bugünkü sorumuz 99. programı özel sorumuz, yüzlüklere özel sorumuz. Başarılar diliyorum. Hepinize selamlar ve NBA konularımızı
kapatıyoruz.
Bugünlük bitiriyoruz. Biraz kısa program oldu. NBA'de bugün konularımız var. Konuşacağız, üzerinden tartışacağız ama ben hemen her haftaki rutine giriyorum. İzin olursa Orçun.
İzin ne demek ya? Ne demek?
İlk önce bu hafta neler yaşanmış? Bu hafta hemen ben iki tane şey söyleyeyim. Bir, şunu söyleyebiliriz. Birinci şeyden. Haftanın olayları kısmında. Golden State bu hafta haftanın takımı oldu. 3 galibiyet, 0 mağlubiyetle New York ve Chicago'yu ezip geçtiler. Kırkladılar. Ama çok bu kriter değil. İçerideydi zaten.
Bir zahmet de. Derler yani.
Ama hani bu maçlarda bile o farkı açma sorunu yaşıyorlardı ya sezon başında. O yüzden iyi bir özgüvendi ve zaten bu özgüven sonra Dallas maçında Dallas deplasmanına yansıdı. Müthiş bir Curry performansıyla 3. galibiyeti de eklediler. Curry'nin 11 üçlük atıp 48 sayı attığı maçta.
Yes.
Niye yesin?
Benim takımımda abi. Fantezide.
Ve bunun yanına iyi hafta geçiren Washington'da ben eklerim. Her ne kadar Toronto'ya kaybetseler de iyi bir hafta geçirdiler. Uzattılar.
Zar zor kaybettiler yani.
Zar zor kaybetmeleri. Bence kaybetmeyi hak etmediler. İki kere uzayan maçta. Kazanan Toronto oldu.
Acayip bir Bradley Beal izledik orada da.
Bradley Beal gerçekten yani birinci tur gibi oynuyor şu an. Hani fantezi kriterlerinde. Çok iyi bir sezon geçirmeye başladı da. Övelim o triple double'ı. Yani 40'ın üzerine 43 sayılık triple double'ını övelim Bradley Beal'ın. Aynı şekilde işte haftanın oyuncularına geçeyim. Kawhi Leonard Washington'a maçını kazandı. O yüzden de etkisi var. 30.5 sayı Doğu'da 30.5 sayı 5 asist 8 ribaundla 3 galibiyet 0 mağlubiyetle oynadı Toronto bu hafta. Kawhi'nin performansıyla beraber. Kawhi Doğu'da haftanın oyuncusu seçildi. Batı'da ise kendini artık bir yerde var edeceğini düşündüğümüz Utah'ın ihtiyacı olan oyuncu canlandı. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell bu hafta 31.5 sayı 4.5 üçlük ortalamalarıyla oynadı ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Sadece Milwaukee'ye kaybettiler.
Ve point guard olarak oynadı.
Evet. PG olarak Rubio'nun eksikliğinde takımı iyi götürmeye başladılar. Ve Rubio yokken takımda bir playoff potasına kendini attı 8.liğe. Garip bir hafta oldu o açıdan. Bir de tabii her hafta imza olarak Harden'ı da söyleyelim. Dün gece 56 attı. İşte 57 konuşacağız zaten. Harden da oynamaya devam ediyor. Bu hafta böyle geçti. Siz keyif aldınız mı?
Benim durum iyi ya. Mutluyum ben.
İki haftadır değil mi?
Evet.
Ben fantasy basketbol oynamadığım için. Ama yani şöyle keyifli bir haftaydı benim için. Oklahoma, San Antonio maçı bence sezonun en iyi maçıydı. Onu izlemiş olduk bu hafta. Yani geçtiğimiz hafta diyeyim. O yüzden güzel bir hafta geride kaldı. Yani
Oklahoma back to back'inde yendi San Antonio.
Yendi evet. Ama ilk maçtan bahsediyorum ben yani.
150'yi geçen maç.
İşte San Antonio rekorlar kırdığı maçtan bahsediyorum. Bayağı keyifli bir hafta oldu.
Geçen haftanın aksine Power Rankings'lerde Golden State artı 8 arttı ve 4.'lüğe geldi. San Antonio'da 2 basamak geriye düştü. Yani en çok sükse kaybeden takım bu hafta San Antonio dünkü Charlotte mağlubiyetiyle.
Yani normal San Antonio zaten böyle içeride tuhaf tuhaf mağlubiyetler alıyor. Evet. Chicago'ya da kaybetmişliği var. Orlando'ya da içeride maç veriyor. İçeride tuhaf maçları kaybediyor Rus.
O zaman hızlıca konularımıza geçelim. Bu hafta bir meseleden ufakça bahsedelim. Jimmy Butler'la ilgili hocam da bir şeyler yazdı bu hafta. Basket dergisine. Jimmy Butler neden bu kadar sinirli?
Çevirdim diyelim.
Çevirdi diyelim. Siz istiyorsanız açıklayın hocam.
Tamam. Fansided'da Yan Levin'in bir yazısı vardı. Gece kağıt okurken onu çevireyim dedim. Canım sıkıldı. Yani zaten aklımdaydı Butler'la ilgili bir şey. Bayağı güzel özet bir bilgisi var. Basket dergisinde okuyabilirsiniz detayları. Sorun şu. Bir hafta önce kadar Brett Brown'la kavga etme aşamasına geldi aslında.
Evet.
Jim Butler. Hani çok orada da ya. Papaz olmuşlar. Gördüğünüz
bunu bu arada Woj da yazdı.
Woj da yazdı. Haberler çıktı zaten ve yalanlama olmadı. Yani Brett Brown daha sonra övdü filan ama bir problem olduğu açık. Problemin kaynağına baktığımızda sorun şu. Jim Butler aslında sayı istatistiklerine, rebound istatistiklerine filan baktığınızda Minnesota ile aşağı yukarı aynı performansta oynuyor. Ama iki temel fark var. Bir, Jim Butler artık daha az bir ball handler olarak görev alıyor. Bu nedenle daha az pick and roll oynuyor. Daha az pick and roll oynadığı süreçte topu bitiren kişi olma vasfını birazcık kaybetmiş durumda. Yani Philadelphia sistemi gereği topu uzunların bitirdiği bir yapı olduğu için pasör bir pick and rollcuya dönüştü. Bu birinci sorun. Yani daha fazla topla oynamak istiyor Jim Butler gördüğümüz kadarıyla. Standart bir kanat oyuncusu gibi sahada bir rol biçemiyorsunuz.
Ama sadece ondan da bahsediyorum.
Sadece ondan da. Bir evet. Diğerini de söyleyeyim sen ekle. Diğeri de şu. Attığı şutlarda da kendi yarattığı şutların oranı %20 kadar gerilemiş durumda. Yani bir catch and shot oyuncusuna dönüşmek üzere gibi duruyor Jim Butler. Ve tabii sorunların en temelinde şu var. Jimmy Butler, Ben Simmons ve Joel Embiid aynı anda sahadayken bu üçlünün net ratingi pek iyi değil. Yani Philadelphia en iyi 3 oyuncusunu aynı anda verimli olarak kullanamıyor. Butler, Embiid, Butler, Simmons fena değil ama özellikle Butler, Embiid bayağı iyi bu ikili sahadayken. Ama üçüncü olarak üçü birden sahada yer aldığında pek işler yolunda gitmiyor. Görevler belli değil çünkü.
Öyle bir söyleyeyim. De bir ekleme yapayım. Hı-hı. Aynı yani sen yazıda bahsettin mi emin değilim ama şunu da söylemişti Butler. Yani sadece kendi hücum rolünün değil aynı zamanda takımdaki hücum rollerinin Hı-hı. çok dağınık olmasından da dert yakınıyor. Yani Hı-hı. hani sadece kullandığı top adedini ki sen yazıda da bahsetmiştin sanırım.
Yani ben çevirdim hani onu hata almasın.
Şey, yani şey diyeyim. Yani çevirdiğin yazıda da geçen 100 pozisyon başına düşen yani kullandığı top adedi değil mi? Bayağı düşüyor. Yani %30'lardan %20'lere kadar gerilemiş durumda şu an.
Takım bazında düşmüyor da şey bazında düşüyor. Kendi yarattığı pozisyon.
Kişisel anlamda.
Kişisel yarattığı. Yoksa eline top geliyor battırın ama topu yere vurarak kendine pozisyon yaratmıyor. Ne o bildiğimiz el boldan şut atan Jim Butler pek izleyemiyoruz.
Burada işte Brett Brown'un bir sanırım orada sıkıntısı var.
Ne olur peki sence yapacağım mesela? Sen olsan yani ne
şunu
yaparsın?
Da vereyim. Hiç bahsetmediğimiz bir şeye de değinelim. 25 maç oynadı bu sene. Philadelphia forması Jim Butler. 18.7 sayı, 5 rebound, 3.2 asist, 1.8 top çalma ve Minnesota performansına göre 5 dakika daha az sürede kalarak bu istatistikleri yapıyor. Kariyerinde ilk kez defansif back plus minus'ı eksi yazdırmış bir takımda. Yani acaba savunmada bir düşüş var mı Jim Butler'dan? Çünkü Jim Butler hep iyi bir savunmacıydı. Hep iyi bir savunmacı olarak bilinirdi. İşte ama sanki birazcık o da bir yanıltıcı illüzyon gibi duruyor Jim Butler'ın üstünde. Çünkü savunmada biraz inmiş durumda.
O zaman soruyu şöyle genişletelim. Hücumdaki rolünü beğenmediği için belki savunması da düşüyor olabilir.
Belki.
Ne önerirsiniz? Mesela Brett Brown ne yapsın?
Ben şunu söyleyebilirim. Araya girip. Şeyi söylediniz ya hocam. 3 tanesi aynı anda oyundayken Simmons, Ben Simmons. Yani 3 starı oyundayken Philadelphia'nın şey oluyor Philadelphia'da Brett Brown'ın rotasyonu geçen sene hatırlarsınız Şariş falan da yapıyordu. Embiid ve Simmons'ın dakikalarını ayırıyordu ve takımı hep iyi bir potansiyelde tutmaya çalışıyoruz. Bu sene de öyle. Üçünü başlatıyor. Çok erken bir Joel Embiid'i kenara alma refleksi gösteriyor. O yüzden de üçünün aynı anda kaldığı söyler. Ya maç başı ya da maç sonunda çok ufak dakikalara denk geliyor. Bu yüzden eksi olabilir.
16 dakika civarı birlikte oynuyorlar. Bu yüzden
hani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Diğer starların birlikte oynadığı kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz daha farklı değerlendirilebilir sanki.
Ben peki Orçun'a bir şeyi merak ediyorum. Onu sana sorayım. Biraz fazla mı kendini büyük görmeye başladı Jim Butler? Yani franchise oyuncusu triplerine giriyor ya.
Hı hı.
Böyle bir şey var mı sence?
Ya şöyle...
Chicago'nun franchise oyuncusu muydu?
Belki yani... Ya nasıl diyeyim? Kendini Kawhi seviyesine koyuyor olabilir. Paul George seviyesine koyuyor olabilir belki.
ya, o seviyelerde olmadığı aşikar. Yani All-Star oyuncudur. Eyvallah. Yani ona kimse itiraz etmez ama yani Paul George seviyesinde bile değil. Öyle diyeyim yani. Yani Kawhi'yi falan geçiyorum. Kawhi sonuçta ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri ama şey durumu var. Ya bu biraz da Butler'ın tarzıyla da alakalı ya. Hani Butler böyle konuşmayı çok seven, hani sürekli arkadaşlarını itmekten yana olan, yani hani motive etmekten yana, hani çok böyle mesela Kawhi gibi değil. Yani içinde yaşamıyor. Hep dışarı dönük. Bu biraz onun yapısıyla da alakalı bir durum. Yani hani belki bu hani boş falan yazdı ama belki de bahsedilen yani mevzu o kadar da büyük bir mevzu da olmayabilir. Yani Brad'le hani aralarında geçen işte normal bir yani durumdan memnuniyetsizliğini de dile getirmiş olabilir ama
abi şey yazıyor orada. Frustration yazıyor. Yani çok şey sinirli şekilde
yani
söylemiş.
Türkçeleştirirsen evet. Öyle yani hani ben oluyor ama
sen bitir.
Ya şey durumu var. Bu Chicago dönemi sonrası biraz evet kendini olduğu yerden daha hani ötede görme hali var. Ama yani Philadelphia'daki geleceği de bence biraz tartışmalı. Yani orada çok yani yerine oturmadı gibi de bir durum var yani. Biraz böyle eğreti de duruyor.
Şimdi ben bir sorumuzu, bize gelen soruları programın sonunda alacağız ya. Bir sorumuzu öne çekmek istiyorum. Sevgili Atakan Ercan sormuş. Philadelphia'da kazan kaldıran Butler durulur mu? Bu soruya cevap verdik. Vermedik yani. En azından değerlendiriyoruz.
Bir de durulur mudan kastı ne yani?
Durulur mu yani? Bu sorunları artık gündeme getirmez mi? Ve bu olmazsa, bu takımdan ayrılırsa hangi takımda durulur?
Bence Butler yani durulacak bir oyuncu değil. Yani onu hani kabul ediyorsanız bu şekliyle kabul etmek durumdasınız. Yani o hani bu agresif tavırlarıyla kabul etmek zorundasınız. Durulursa hangi takımda durulur? Ancak böyle hani çok böyle hani rekabetçi bir takımda olursa belki durulabilir.
Daha rekabetçi.
Daha yani Philadelphia'da rekabetçi bir takım ama yani şey rekabetinde değil.
Contender diyorsun.
Contender değil Philadelphia.
Ben şöyle yanıt vereyim. Jim Butler'ın genç oyuncularla bir alt jenerasyonla probleminin devam ettiğini düşünüyorum.
Ben de öyle
Ben Simmons ve Joel Embiid de sonuçta ondan bir alt jenerasyon. O yüzden Philadelphia'da sorunların devam edeceğini düşünüyorum. Durulacağı takım contender takımlarda durulabilir ama bence asıl şurada durulur. Koçun onun karakterinden daha büyük bir ağırlığa sahip olduğu takımlarda yani San Antonio Spurs olabilir, Dallas olabilir. Bir koç takımında yani koçun sözünü üstüne çıkamayacağı, koçu ulu orta eleştiremeyeceği, yani Carlisle'a laf söyleyemeyeceği mesela bir durum.
Brad Brown da hani aslında sas yani San Antonio geleneğinden
evet, gelen. Evet ama yani şimdi adı var yani Popovich'in adının üstüne çıkmak çok kolay bir şey değil. Carlisle veya Brad Stevens da olabilir belki.
Brad Stevens diyecek.
Yani bu seviyelerde bir koç onu dizginleyebilir öyle söyleyeyim.
Ya, sen söyle.
Jim çok benzer olduğu için ben geleyim. Jim Butler'ın daha önce Minnesota yaşadığı sıkıntıları değerlendirirken ben şey demiştim belki hocam hatırlarsınız o jenerasyon durumunu. Hı-hı. Bence son geleneksel draftı Jim Butler yaptı. Hı-hı. Geleneksel kafadaki oyuncu draftını. Yani Jim Butler geldiğinde eski bir NBA prototip oyuncusu olarak geldi bu lige. Ahlakı, savunması, çalışması, oyunu görüşü, işte rekabetçiliği.
90'lar oyuncusu.
Hasılı. Yani evet. Yani geçmişten bir prototip sunarak geldi. O yüzden de bu dediğiniz gibi işte Ben Simmons, Embiid, Towns ve Wiggins'den çok daha eski oyuncular değil. Yani hepsi yeni jenerasyonun bir parçası. Savunma şekli, oyunu görüş şekli, eğlence şekli. Hani Jim Butler'ı bunlar da zorluyor olabilir. Aynı şekilde koçlar buna kendini adapte ederken Jim Butler'ın adapte edememesi gibi saçmalık görüyorum bunu yani. Jim Butler kendini bir konuda birazcık beğenmiş.
İşte törpülemiyor.
Törpülemiyor.
Şey katılıyorum ya kuşak çatışması olduğu aşikar yani. Hani o net.
Şey de söyleyeyim bence de sizin dediğiniz gibi Jim Butler kaybetmeye de gelemeyen bir karakter. O yüzden de çok kazanan bir takımda mutlu olur. Hiç sorun da çıkarmaz. Bak yani Chicago'nun birkaç 30 maç gittiği dönemdeki keyifli hali gibi.
11-12.
11-12.
Yani ama oradaki
çaylak sezonunda. Yani ama baktığı çaylak sezonu da çok iyi geçirdi.
Ama roller yani
farklıydı. Rol farklıydı ama çok sorun çıkaran bir karakter değildi.
Yani şu anda aldığı maaşı falan da düşününce yani hani arada çok fark var tabii. Yani dediğine katılıyorum. Yani belki çok daha koçun egemen olduğu bir takımda daha
evet
rahat hisseder
kendini. Ama şeyi de söyleyelim son. Filan işi kolay değil demiştik. Kolay değil. Hakikaten.
Kolay değil.
Ya bu yapıdan bir şey çıkmayacak gibi ya.
Bence de.
Atakan'ın şeyini de cevaplayayım. Ne olacak Minnesota'nın hali demiş. Bunu başka bir programda konusu olarak alalım. Minnesota'yı. Teşekkürler Atakan. Program sonunda diğer soruları da alacağız. Hemen yeni konumuz. Aslında bir soru olarak bize yönelttim ben. Oklahoma Batı finali veya NBA finali görebilecek bir takım mı? Ne olacak bu Oklahoma'nın hali?
Bu Orçun'un özel isteği.
Bu Orçun bunu itti bize konu olarak.
Aynen, geçen yıldan beri itiyorum aslında. Geçen yıldan beri geçen yıl geç 2012 yılından falan beri Oklahoma'yı zaten böyle bir hani
sürekli Paul George'u ikna etme sürecinde sen de
varım dahil mesajlarımla. Ya şaka bir yana Oklahoma benim çok sevdiğim takımlardan birisi. Yani hani renkleri falan böyle hani her zaman bana çok çekici gelmiştir. Bir de hani
zevksiz.
Çok
City forması güzel ama evet. Ya.
Muhteşem forma değil mi?
City forması
ya,
güzel.
Çok gözüm oluyor. Yani de, çok gözüm alıyorsun.
Hani bir de devraldığı bir gelenek falan var ya yani hani orada da benim çok böyle hani hoşuma giden bir tarafı var. Ama işte maalesef bir böyle hani sonuca varmadı ya o süreç. Ama bu şu anda gelinen noktadan ben umutluyum. Yani
tam olarak bu takımda en çok umutlandıran şey senin ne? Baktığın zaman Batı finali için.
Şöyle.
Rakiplerine diş geçirmesi mi? Takımın potansiyeli mi?
Ya bunu geçen sene de konuşuyorduk aslında. Yani şöyle bir nokta var benim nezdimde. Ya ben takımın tavanını evet yukarıda bir yerde görüyorum. Hani bu geçen sene Russell Westbrook'un yani hani monster böyle canavarsı bir sezon geçirmiş olmasına rağmen çok erken veda ettiler. O da takımın yapısal sorunlarıyla alakalıydı. Ama bu yıl Paul George'un...
Bir dakika. Burada geliyorum. Utah'a gelecek demiştin. Ben de Utah'a gelecek demiştim. Geçen sene de benzer durumdaydı takım abi. Yapma ya.
Tam olarak değil. Yani
değişen ne abi?
Değişen şu.
Ya oyun yapısı elbette değişti de parçalar bunlardı yine.
Parçalar bunlardı. Ama şöyle bir şimdi nokta var. Çok ciddi bir orada dönüşüm var. Yani hani Russell Westbrook'un oyuna bakışında bir dönüşüm var. Geçen sene
evet.
Oyunu tek başına force ediyordu. Yani yıkıcı bir güç. Yani bu arada hani Westbrook guardların LeBron'u diyebileceğimiz bir oyuncu. Hani şey gibi yani oyunu
gücüyle evet.
Ya patlayıcılığıyla yani oyuna domine etmesiyle öyle. Ama bu yıl farklı bir şey yapıyor Westbrook. Yani geçen hafta dedim ya en iyi maçlarından birini izledik San Antonio maçı. Yani 24 sayı 24 asist yaptı bu adam. Yani hani bunlar çok Westbrook'tan görmeye alışkın olduğumuz şeyler değil. Oyunun akmasına müsaade ediyor bir kere. Yani değişen en büyük özellik bu. Yeri geliyor Paul George'a bırakıyor. Yani San Antonio maçında hatırlarsın. Yani 2-3 tane net boş şutu olmasına rağmen o köşedeki atıcıları falan buldu. Yani bunlar takımın kimyasına dair önemli göstergeler. Zaten dediğin gibi yani ligin şu anda açık ara en iyi savunma takımı. Yani 102 sayı civarında yiyor ki o ortalamaya vurduğun zaman hani possession'a vurduğun zaman atılan sayıyı çok iyi bir rakam var ortada. Westbrook nezdinde şöyle bir durum var. Evet mesela bu sezonki hücum istatistikleri özellikle 3 sayı dış atış istatistikleri kötü durumda. Ama yani takımın bir kere akmasına çok müsaade ediyor. Bu bence önemli bir gösterge. Yani sadece savunma istatistikleri de değil. Yani şu anda Oklahoma'nın sağlıklı bir Oklahoma. Hani Jeremy Grant'in falan da orada işte hani tamamlayıcı parçada olduğu bir Oklahoma'nın diş geçiremeyeceği takım yok. Buna hani Golden State falan da dahil diyorum. Yani hani oyunu bir kere farklı bir antitez üzerinden oynadıkları için hani rakibi boğmaya yönelik, rakibi bozmaya yönelik. Yani ki ligin en çok top çalan takımı aynı zamanda falan. Yani bunları göz önüne aldığın zaman Batı finali neden olmasın diyorum. Yani olabilir. Ama tabii ki burada yani o hani bacakların her birinin aynı form grafiğinde kalıyor olması gerekiyor.
Benim küçük bir ekim var sana. Westbrook konusunda haklısın. Onu ben söyleyecektim zaten. Westbrook oyununu bu sene dönüştürdü. One man show yapmıyor. O yüzden zaten bu sene Utah'la eşleşirlerse yine Oklahoma'nın eleyeceğini düşünüyorum. Savunma kısmında küçücük bir şöyle bir itirazım var. İstatistik olarak evet abi bu takım ligin en iyi savunma takımı ne bileyim Indiana'nın Boston'un önünde. Ama en istikrarlı savunma takımı değil. Doğru. Yani Boston'un da Indiana'nın da maça çıktığında, Milwaukee'nin de maça çıktığında ne yapacağını biliyorsunuz. Oklahoma bir gün çok iyi savunma takımı olabiliyor. Başka bir gün son haftalar yine daha değerli toplular ama darma duman bir halde kalabiliyorlar. en iyi potansiyele sahip takım diyelim. Yani bunu sene boyu sürdürebilecekler mi bilmiyorum ama playoff'ta bunu göreceğimize eminim.
Evet. Ya evet. Olası mesela Steven Adams sakattı falan da tabi tepe taklak küçük takım.
O i̇ki tarafa da iki tarafa da ufak itiraz, ya çok minik itirazlarım var. Bir, Russell Westbrook'a katılıyorum. Oyuna bakmayı, oyuncuları salmayı, biraz oyunu izlemeyi öğrendi. Ama bunu yaparken potaya bakmayı unuttu. O kadar kötü yüzdeyle atıyor ki.
Evet, kötü
yüzdeyle. O kadar kötü yüzdeyle atıyor ki yani hani yakında şey yapacaklar. Gerçekten şutunu savunmayacaklar Westbrook'un. Ki bunu deneyen takımlar var.
Üçlük kaçtı?
Bu sene.
%23.
23 ile falan atıyor. İki, bu takım çok kötü bir üç sayı hücumcusu. Gerçekten çok kötü bir üç sayı. Paul George'a rağmen NBA'nin en çok üç sayı isabeti bulan oyuncularından birinin takımda olmasına rağmen gerçekten çok kötü atıyor. Westbrook etkisi de var. Hı hı. Ama işte ikinci şutörü Ferguson oldu ya bu takımın. Yani ikinci itirazım da o. Bu takım 6 kişilik bir takım.
Doğru.
Evet. Yani ve 6 kişinin içinde sırıtan bir Dennis Schröder var. Bu sene bilmiyorum bana katılır mısınız ama Schröder oyundayken bu sene net ratingi en düşük oyuncu. Ofansif ratingi en düşük oyuncu. Bu ilk 5'e yeterince katkı sağlayamıyor. Ya tabii bunda takımın ilk 5'in oturması ve diğerinin gelmesi, Schröder'in onlarla beraber oynamasının etkisi var. Ama bu takım 7. oyuncuyu bulmakta çok zorlanıyor. Abrines giriyor oraya.
Yani 6,5 kişiler.
O yüzden doğru, de doğru. Bu takım bir takımı boğacaksa ben yeterli bir sayıda personel olduğunu düşünmüyorum bu takımda.
Yani bence zaten önlerindeki en büyük engel en playoff dönemi için o. Yani rotasyon. Hani rotasyon, bench sorunu çok bariz belli.
Ayrıca coachingde de sorunlar görüyorum. Bill Donovan'ı eleştireceğim yine. Şu şekilde eleştireceğim. Bu dakikaları kötü dağıtıyor. Şöyle, Noel hiç fayda sağlamazken oyunda tutuyor. İşte Schröder'in dakikalarını ilk 5'le, şimdi yavaş yavaş aldı. Hı-hı. İlk 5'le Deniz Schröder'i oynatabileceği yeri tam şey yapamıyor, kesilebilmiş değil ya da çıkaracağı yeri. İşte bir bakıyorum Schröder maç sonu oynuyor, bir bakıyorum Schröder yok. Yani böyle tam istikrar sağlayamadı oralarda. En fazla top çalan takım, en fazla ofansif rebound, hücum reboundu çeken takım. Bunda Steven Adams etkisi var.
Onu da söyleyeyim, en çok fast break sayısı bulan takım aynı zamanda.
Ya, bu da bu takım zaten karakter olmak zorunda. Yani Schröder ve Westbrook ve Paul George varken. Ayrıca işte Jaren Grant gibi karşı potaya çok hızlı koşabilen oyuncuları var. Reflection sonrası çok sayı buluyor. Deflection de karıştı. Ve defensive rating lideri. Ve turnover sorunu, yani top kaybı sorunu da yaşıyorlar
deflection
hala.
Deflection bir numara değiller bu arada.
Ya Paul George etkisi var abi. Ya şeyi söyleyelim. Çok iyi yaptığı bazı şeyler var. Mesela çok fazla top çaldıkları ve offensive rebound çektikleri için rakip potaya çok daha fazla hücum etme imkanı buluyorlar. Ama bu mesela bu alanda ligin en iyisi. Yani ikinci şans sayılarını sürekli kovalıyorlar. Ama diğer alanlarda baktığımda çok fazla top kaybeden bir takım var.
Ki bu iyiydi mesela sezon başında. Çok ağzımız açık konuşuyorduk.
Westbrook yokken.
Hatta döndükten sonra da birkaç hafta.
Orada bir mikro bir ayar gerekiyor.
Yani bir top kaybı problemleri var. Bir de bunun yanında çok kötü şut attıkları için hücum verimlilikleri çok düşük. Yani Oklahoma hücum verimliliği düşük bir takım olduğu için de biraz zaten bunları kovalamaya mecbur. Rakip potaya rakibinden daha fazla top atmak zorunda Oklahoma. İsabetli atamıyor çünkü.
Evet. Tepede drive yapan, penetre eden sadece bir oyuncuyu tutmak zorundasın Oklahoma ile oynarken. Şu şekilde. Şutu, dribbling üzerinden şut atmak isteyen. Hı hı. Paul George. Diğer oyuncuların şutunu gerçekten savunmayabilirsin. Böyle riskler alabilirsin Oklahoma dönerken. Bunu düzeltmedikleri zaman da ben ya özellikle Batı havuzunda playoff'ta çok zorlanacaklar.
Tabii çok zorlanacakları aşikar. Yani ben
hani, tam şu an rakip mesela doğrudan rakibi Golden State diyemiyorum. Hani bir alttan kim var finale çıkma şansı? Denver gözüküyor. İşte hani birkaç takımda Harden.
Ben Denver'dan daha iyi takım olduklarını
düşünüyorum. Ne olacağı belli değil Harden'ın. Ya Denver çok daha istikrarlı bir takım bu sezon mesela. Ne yaptığı belli bir takım kağıt üstünde.
Evet ama ya dediğim gibi yani burada biraz bence Oklahoma'nın batıdaki diğer takımlara nazaran oyunu daha farklı şekilde oynamasıyla da alakalı bir durum var. Yani hani onların oyunu hücumdan zaten baz almıyor yani. O hücumdan gücünü oradan almıyor yani.
Ya fark yaratan şeyler bunlar. Denver'da diğer 15 takımdan daha farklı bir şey oynuyor. Evet. Oklahoma'da daha farklı bir şey oynuyor. Bunlar zaten finale taşıyacak detaylar.
Evet.
Ama hani ben 6 kişinin ve bu kadar kötü bir şut yüzdesi olan takımın final göremeyeceğini kendi adıma düşünüyorum. Gelmesi ne değiştirir bilmiyorum ama hani bir, net bir şutör almaları lazım bu takıma.
Atıcı lazım.
Bence de bir atıcı lazım.
Ya playoff duvarı dediğimiz o olay hani geldiği zaman orayı hani çarpmamak için Oraya bir ekleme bence de
mesela lazım. Mesela Terrence Ross'un adı New Orleans Pelicans'ta falan geçiyor. Terrence Ross olur mu?
O kadar çok çok
net olur. Bench'ten getirirsin.
Tepe şutu çok etkili olur yani.
Bench'ten iyi getirirsin.
Böyle bir adam yani. Çok yani, da zor olmasa gerek aslında.
Nefes aldırır. Hı-hı. Çünkü Abrines orada çok yani bakıyorsun yani bench'ten gelen atıcın Abrines yani.
Abrines playoff'ta oynamayabilir bir daha.
Yani oynamayabilir. Yani demek istediğim seviye yani evet. Standardı yani Abrines olarak koymamak lazım.
Ferguson'ı buldular ki Ferguson iyi bir şutör oldu.
Evet.
İyi ama hani yetmez. Çok kısıtlı oyuncular bunlar yani.
Yani evet. Daha şey biraz daha sına ihtiyacı var.
Ben şimdi de bu arada batı finali olmaz diyorum. Zor yani.
Zor. Zor ama olursa da ben şaşırmam yani.
İkiye yarım gibiyiz.
Yani.
Yani. İki olmaz yarım olur geldi. Çünkü.
Evet. Yani ama ben şimdiden, geçen seneki playoff'un üstüne gideceklerini düşünüyorum.
Geçen
yani.
Yarı final oynayacaklar yani.
En kötü yarı final oynayacaklar.
Geçen seneki gibi olmaz. Daha iyisi olur ama final zor.
Şimdiden 16 mağlubiyet aldılar ve Batı'da 3. sıradalar. Bakalım nerede bitirecekler sezonu. Sezon içinde daha değerlendiririz oklamayı. Şimdiden geçiyorum.
Batı da çok karışık tabii ya.
Karışık yani.
Şimdi şeyi konuşmak istiyorum. LeBron James'in sakatlığının ne durumda olduğu veya LeBron James'in ben geçenlerde şey okudum. Hani şimdiden 3-5 maç erteliyorlar ama bu sakatlığın Mart'ı bulabileceğini konuşanlar var. Ya çünkü bir kasık sakatlığı. LeBron çok kolay atlatabileceğini söyledi ilk başta. Sonra bir hafta sürekli out yemeye başladı güneşleri. Sonra zaten birkaç maç dediler. 3 maç dediler. 5 maç dediler. Olay 2 haftaya uzandı. Yeni yılda oldu bu.
Yeni sakatlıklardan korkmuyorum falan gibi bir şey.
Korkmuyor çünkü yani fiziksel açıdan çok avantajlı diğer oyunculara göre. Ama kasık sakatlığı da fizik dinlemiyor. Çünkü gerçekten sağdan silen bir sakatlık. O yüzden LeBron'un kendisinin toparlamasına ihtiyacı var. Lakers'ın playoff yapabilmek için şimdi 9. sıradalar. Ve hocamla baktık. NBA'in LeBron James yokken olmadığı esnada 2 haftalık süreçte en kötü ofansif rating takımı.
3-7 mi? 3-7. Orada. 3 galibiyet aldılar. Hücum veriminde sonuncular abi. Dün savunma yine
Cleveland'da yenildiler içeride.
Savunma yine
evet ya.
Cedi de çok iyi top oynadı bu arada.
Cedi muhteşem de ya. Cleveland bu ligin en kötü 1-2 takımından biri.
En kötü savunma yapan takımda 95 sayı attılar.
Evet, yani.
İşte ben de onu diyecektim defasını aldınız. Ligin en kötü savunmasında 95 atabilirler sadece. Kuzma'nın 40 attığı günde de 41 attığı günde de Kuzma'nın asist sayısı 0.
Yani maçında 29'la bitirdi galiba.
Parçalar o kadar kopuk ki birbirinden. Ingram'ın ne oynadığı yani bireysel olarak baktığında Ingram'ın istatistikleri, Kuzma'nın istatistikleri iyi gibi görünüyor ama bu arada birbiriyle alışverişleri ne?
Evet.
Hiçbir şekilde bağlantısı yok takımın. Yani LeBron çıktığında hep aynı noktaya geliyoruz. Yani LeBron'un yaptığı bir meydan okumadır. İşte ortada yani takımın hali ortada. Takım bu.
Lonzo Ball, Josh Hart, Kuzma, McKee, işte Ingram. Bir yandan da Ingram.
Veya şey Caldwell-Pope.
Aslında yani kötü bir 5 gibi durmuyor.
Caldwell-Pope üstünde bayağı arıza bir 5 abi.
Ama şey sorunu var. Yani bireysel parçalar olarak iyi görünse de işte hani yapıştırıcı
yok.
Yok yani. O öyle bir sorunu var ya zaten.
Motoru 90 olsa bile bu takımın anahtarı yok yani.
Aynen öyle.
Güzel. Ya, beğendim. Ki bence motoru 90 olmayan oyuncular var. İngiliz falan
hani
düşük yani.
Olsa bile hani patlayıcı.
Şoför lazım oraya için.
Bir de anahtar lazım abi.
Aynen, çalıştıramıyor yani. Peki, evde duruyor yani.
Şey sorusu var değil mi? Sen?
Ben bugün ESPN'de gördüm. Ya, izlerken programı. Şey diye bir tartışma vardı. Siz ne düşünürsünüz? Sizce bir star oyuncu için, bir yıldız oyuncu için Kuzma'yı takaslaması gerekiyor mu? Lakers. Sen ya şimdi Ingram konuşuyorduk. Lonzo Ball konuşuyorduk. Bu konu hiç açılmadı diye söylüyorum. Hı hı. Lonzo Ball ve Ingram'a şu an NBA'de yıldız verebilecek hiçbir takım yok.
Yok.
Hiçbir takım evet. Böyle kontratları yani böyle bir potansiyele alımına karşı bir yıldız vermez. Verirse gerçekten ortada bir Kuzma potansiyeli var. Kuzma'nın geleceğine yatırım yapar takımlar.
Ben veririm. Ya veririm derken şöyle.
Kuzma'yı veririm.
Kuzma'yı veririm.
Yani sağlıklı bir LeBron döndüğünde yanına bir star almak için ben de Kuzma veririm.
Star'dan kasıt bir All-Star oyuncu.
Bir All-Star. Bradley Beal.
Bradley Beal. Süper. Ben de onu diyecektim. Direkt veririm. Direkt abi.
Yani Bradley Beal...
Ya kafanda öyle...
Kafaya değil abi yani, tabii.
Parça o ayarda. Olur. O ayarda birini alabiliyorsan... Evet,
NBA'nin yani, ilk 30 oyuncusundan birini alacaksın işte.
Olabilir. Yani LeBron da buna hayır demez bence. Yani hani çünkü o da rekabetçi olmak istiyor yani.
Ya sonuçta hani şey konuştuk ya. Kuzma kalacak. Ingram, Lonzo paketleriyle birini alacaklar. Ya üçleyecekler onu falan. Ama bence bu takım Kuzma'dan çıkmalı. Eğer bir yıldız istiyorsa daha türlü başka türlü alamaz.
Şimdi Brandon Ingram'a abi biraz benim dediğim yere geldik. Şu anda NBA takımları Brandon Ingram için bir şey vermez. Abi Ingram'ı kaç senedir bekliyoruz?
Verir de ne verir?
Yani ne verir? 2,5 senedir izliyoruz Brandon Ingram'ı abi. Hala geçecek, hala Kevin Durant sen olacak.
Ne düşünüyorsun tam olarak? Kuzma verir misin?
Yani şu an, şu gün yapıyor olsak bunu, böyle bir hani teklif gelse takaslanabilir. Yani neden olmasın derim. Hı-hı. Ama orada alacağım parça ne? Bu arada Lakers önümüzdeki yani bu yaz, yani önümüzdeki sezon için zaten bir oraya All-Star oyuncu alacak yani. Hı-hı. Hani şey açık.
Kepe açık.
Kepe açık yani, alabilir. Öyle bir sorun yok.
Ama hani
iki tane yapabilir mi bunu?
Sözleşmesi biten, hı-hı, oyunculardan almak için de cap yeterli olması
gerekiyor. Yani şu olabilir.
Yani
şu
iki olan cap var aslında.
Demek istediğim o aslında. Yani şu Kuzma'ya karşılık bir parça artı bir de cap'in zaten açığı var. Oradan
sözleşmesi da biten kapmak diyorsun.
Yani. Kapmak ve hani oradaki rotasyonu daha hani tavanı yukarı çekmek olabilir. Yani önümüzdeki
senaryo. Peki Kuzma'yı senaryo vermese ve bir yıldız eklese takım çok güçlü bir takım haline gelir mi? Yani bir tane eklediler, Kuzma içeride.
Yani kim o? Kavai'yi eklemedikleri sürece?
Hayır, olmaz bence. Bence olmaz yani. Ben şeyi merak ediyorum. Koç devam edecek mi?
Luke Walton. Hı-hı.
Walton. Hocam edecek bence.
Bana da edecek gibi
geliyor. Yani onda bir şey.
Yani çok böyle hani makro düzeyde acayip böyle bir skandal falan.
Steve
yani
Kerr modunda bakıyorlar şu an ona. Hani biraz daha bu takımı bir yapalım, tutalım. Hani genç bir potansiyel. Hani o yüzle, o simgeyle Magic Johnson özellikle çok
bence
istiyor bence.
Bence Steve Kerr'den ziyade Mark Jackson gibi duruyor Mark şu anda Walton. Yani
ha, o süreci başlatan mı?
Süreci başlatan gibi duruyor. O süreci bir yere getirecek koç başka biri olacakmış gibi sanki.
Olabilir.
Brad Stevens geliyor mu? Bastınlar vursun beni.
Brad Stevens olmaz tabii. Yani kim gelir? Çok da fazla boşta çok iyi koç yok zaten ama kovalayabilirler. Ben onun da yerinin çok garanti olduğunu düşünmüyorum. Ki bence Magic Johnson hakkındaki o şey
önümüzdeki sezon için.
Önümüzdeki sezon için. Magic Johnson hakkındaki o genç, yani young core dedikleri genç kadro da istediği yere varmadı. Yani evet. Lonzo da ne bireysel gelişim anlamında ne takım oyunu anlamında istediği yere vardı. Koç da bence istediği seviyede değil. Magic Johnson'ın planları bence şu an tutmadı. Pek belli etmiyor ama ya tutmadı
arada,
yani.
Magic'in de GM'liği yani. Evet. O, yani evet. Hani o da tartışılır bu arada hani.
Bu yaz bakacağız ama iki yıldız getirebilirse, yani iki tane yıldız birden getirebilirse başarılı deriz.
Bu teslim eder diyorsunuz. Siz etmez mi aslında, soru bu.
Etmeyebilir ya, öyle söyleyeyim.
Ama edebileceğini düşünüyorum.
Pazarda
kimse yok yani.
Kim var? O da önemli yani. Luke Walton'dan daha.
Abi Brad Stevens da gelirken pazarda değildi.
Evet.
Bunları bir bulacaksın.
Aşağıdan yani çekmek.
Aşağıdan yani belki çekeceksin.
Aynı şekilde Steve Kerr'den çok öyle teslim edilecek bir şey yapmadı daha önce yani, böyle bir potansiyel.
Ama işte belki Phoenix'teki şeylerine gelmeyeceğiz şeylerinden filan. Bilmiyorum, Luke Walton'dan daha iyisini Lakers bulabilir.
Yani oyunculuğu döneminde de.
Ben olsam Kokoşkov getiririm.
Kokoşkov?
Valla öyle bir yatırım yaparım. Yani. Çok çok iyi bir zeka.
Burada önemli olan LeBron'la iyi geçinecek birini bulmak.
Yani Kokoşkov oraya
biraz. Biliyorum ben. Komik geliyordu yani.
Yani komik
üstüne yatırım ama yaparım yani.
Ama hafif kalır yani.
Phoenix mesela doğru yatırım yapıyor. Yüzden.
Bence de ben Kokoşkov'un üstüne yatırım yaparım da bu Lakers olur mu emin değilim. Işte.
O vizyonu verirler mi bilmiyorum.
Yani Lakers'la Phoenix başka seviyede mi? Başka dünyada mı?
Peki hemen ufak bir sorum var. LeBron dönmezse bu takım playoff yapabilir mi Mart'a kadar? Mart'a kadar LeBron oynamadı. 3 Mart'ta LeBron sahada. Bu takım playoff yapabilir mi?
Yapamaz.
Ve playoff potasının 7 maç gerisinde. Şu an bir hayal dünyasında.
Gerisindeyken
size bir şey
kurdum. Girebilir mi yani?
Girebilir mi?
Ha, gerisindeyken LeBron dönüp delirirse olabilir. Olabilir. Ama bence daha fazla geriye düşebilirler. Yani evet, üst üste kaybedebilirler.
Ya çok basit maçları, yani kazanması gereken kolay maçları kaybediyorlar.
Şu an bir söylenti bu arada, Mart oluyor. Herkes doğru zanneder. Mart bir söylenti. Aslında şu an resmi açıklanan 3 maçı daha kaçıracağı. Hatta 2 maçı kaldı. Bakalım ne olacak o
sürecin. Bu hafta sonu falan dönmesi bekleniyor aslında yani. Ama tabii şey, değişebilir.
Değişebilir. Evet. Ama bence yani LeBron'lu Lakers playoff yapar.
LeBron'lu Lakers, bence LeBron döndüğünde bu takım 5-6 galibiyet gerideyse ve hemen dönecekse zaten yaptı.
Evet. Yaptı bile.
Hemen o zaman sorularımız bölümüne geçeyim. Atakan'ın sorusunu almıştık. Bugün NBA'de, şimdi diğer sorularımıza geçeceğiz. İki sorum daha var. Çok net, güzel sorular. Mustafa Duman sormuş. James Harden ve Houston Rockets performansı nereye kadar gider? Bu soruyu sorduğumda Capela sakat mıydı Mustafa bilmiyorum. Ama Capela sakatlığında bunun içinde konuşacağımız için teşekkür ederim bu soru için. Ve takas yapmalı mı? Yapacaksa nereye yapmalı ve kimi almalı? Soru biraz detaylı bir Houston Rockets sorusu.
İncelemesi.
Çıldırmış bir James Harden var Orçun.
Ya Houston, çıldırmış. Bak çıldırdı. Houston son 10 maçın 7'sini kazandı değil mi? Yani,
öyle bir şey.
İyi şu an bayağı...
11-8 bile olmuş oldu.
Ritimli şekilde gidiyorlar.
Ve dün geçen akşam 17-1 attı Harden 3 sayılık isabet olarak. Ve buna en son galiba bir isabet bulup en fazla üçlükleyen oyuncu oldu uzun süre sonra. En son Real'ın 15'te biri mi ne varmış? 2000 bilmem kaçta Timur söylemişti bana. 2002'de. Garip bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Yani James Harden
17-1 değil mi?
Yani? 17-1 garip ama dün
şey... Bir daha olur mu sence böyle bir şey?
Çok zor ya. Yani öyle bir deneme potans aşkı yoktur yani.
Atacağım. Ray Allen'ın 15'te 1'i de mesela.
Garip. Evet. Yani. Ve top vermeye devam ediyorsun diyeceğim. Oraya Allen'a top veriyorsun. James Harden kendi kullanıyor. Tamamen kendi kararları üzerinden. Ve dün kapel yokken James Harden sadece 2 asist mi yaptı? 1 asist mi? Çok kötü bir rotasyonla beraber oynuyor yani. Bunu söylemeye çalışmıştım. Ne düşünüyorsunuz? Nereye kadar gidiyor?
Ya biz bunu sezon başından beri konuşuyorduk. Houston sezona çok kötü girdi. Hani en azından şu an toparlanmış gözüküyorlar. Yani en azından vites arttırdılar öyle diyelim. Yani Harden'la beraber ama gene de yani standart altılar bence ya. Hani çok çok tek yönlü bir oyunları var yani.
Şimdi Clint Capela varken Capela bu arada 6 hafta mı yok hocam?
4-6 dediler ama şeye gireyim ameliyat olabilir.
Evet, yani sıkıntılı bir süreç.
Öyle bir tehlike de var.
Capela varken bu takımın playoff şansını yüksek görüyordum. Niye? Bir Harden potansiyeli var. Bir şekilde şut atan biraz çerçöp var.
PJ Tucker.
İşte PJ Tucker'dan bahsetmiyorum. İşte Jared Green'iymiş, oymuş, buymuş. Çerçöp. Yani iyi oyuncular da
aklı olmadan çerçöp yani.
PJ Tucker gibi bir köşe atıcının reboundçın ve iyi savunmacın var. Capela'm vardı. İyi bir çember savunucun ve iyi ucumcuya döndü. Çok ilginç.
Evet.
Çok iyi ucuma girdi. Eric Gordon'un sakatlığı var. Oynayamıyor bir şekilde.
Ondan faydalanamıyorsun abi.
Austin Rivers birkaç maçtır toparlandı.
Kötü değil yani.
Kötü başlamadı yani.
Austin Rivers övdü bu arada Mark D'Antoni. Ama şeyden övdü. 35 dakika oynayabiliyor diye övdü biraz yani. Kendi skorunu üreten bir gardı 35 dakika oynatıyor. Onu da düşünelim.
Ama kendi skorunu üreten bir gardın elinde top durmuyor ki.
Ama Harden var
ya yani. Yani. Başka bir oyuncuya dönmek zorunda Austin Rivers'ta. Birazcık Clippers döneminde Lou Williams'ın oynadığı dakikalar gibi oluyor. Austin Rivers'ın. O yüzden yani böyle bir potansiyelim ben eğer Capela sakatlığında kötü bir dönem geçirirse ki Harden dün mesajı verdi. Ben buradan bir 4-5 maç alırım dedi. Memphis'i yenerek. Playoff'a bir yerden girebileceklerini düşünüyorum. Yani 6'dan, 7'den, 8'den.
Ama geçen senenin çok uzağında.
Abi öyle.
Öyle böyle değil yani.
Ben Harden'ın performansının 1-2 hafta içinde düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Ne abi ya? 45 sayı ortalamayla mı bitirecek ligi yani? Böyle bir şey yok.
Hocam ya bitirirse?
Ya bitirirse NBA tarihine geçiyor zaten. Yani Chamberlain'den beri bunu yapan yok aşağı yukarı.
Korkuyor mu? Yalan söylüyorum.
Yani ilk yıllarındaki Jordan'ın bile önüne geçiyor. Bireysel anlamda.
Bizim jenerasyonun en iyi skoreri mi şu an?
Bizim jenerasyon. Benim yani jenerasyon
şöyle 2000'lerin.
Değil. 2010'ların.
2010'ların
2000'lerin en iyi skoreri Kobe Bryant'tır da 2010'ların diyelim.
Helal lan. Kobe Bryant hakkını verdi.
Ben galiba James Harden biraz daha böyle oynarsa değişecek fikrim. Yani.
Ben şeyi söyleyeyim. James Harden'ın oyun stili de biraz Houston'ın önünü gelecekte tıkayabilir. NBA tarihinin en çok pull-up üçlük atan oyuncusu abi. Kendi penetresi üstünden üçlük atıyor adam. Ve hani şey ikinciyle arasında dağlar kadar fark var. Bu oyun yapısıyla Capela da yokken yani birinci pas kaynağı yokken James Harden'ın yapacağı şey şu oluyor. Yarım perdeden çıkıp ters eliyle köşeyi bulmak.
Ki bunu da kapatıyorlar ya.
Köşeyi bulunca da çok fazla ya bulamıyorsun çünkü top kaybı potansiyeli. Araya eller kollar giriyor.
Dün mesela Marc Gasol'u perişan etti. Çok potaya gitti.
Evet tamam.
Perişan etti bir yerde yani.
Gasol'u edersin abi Gasol.
30 yani yok hani potaya gitmeyi de deneyebilir.
Şu yüzden problem olacak. Nene Hilario mu Marcus Chris mi abi orada?
Marcus Chris'i dün 1 dakika oynattı galiba. Bir tane şut attı. Airball. Hemen çıkardı D'Antoni. Yani hiç dayanamadı yani.
Marcus Chris benim düşündüğümün de gerisinde. Zaten kötü bir
dedik durumda. Dedik ya basketbolu da bitirmiş kafasında yani.
Michael Carter Williams'dan zaten çıktılar. Bu aldıkları sene
başa aldıkları. Sadece Nene var hocam. Sadece Nenehiler. Seçiminiz yok.
Nenehiler ya da artık şey, dede oldu.
Galiba o zaman Mustafa'nın şey sorusuna da cevap veririz. Takas yapmalılar mı?
Takas yapmalılar.
Bir tane uzun almalılar galiba.
Net. Yani artık ya, 6 hafta en iyi ihtimalle 4 hafta en kötü senaryo ameliyat. Ameliyat olursa bu 2 aya falan gider.
15-20 maç arası en az.
15-20 maç sonra Harden da sürekli bu dakikalarda bu performans sergilemeyeceğine göre playoff'un alt sıralarına inmek demek.
Chris Paul'un ne zaman geleceği belli.
Yani ilk turdan bam diye bir Oklahoma eşleşmesi falan olabilir. Veya Denver.
Çer çöpe Chris Paul'la Eric Gordon'u falan söylemedim ama yanlış anlaşılmasın. Gerçekten çer çöpe var. Şu an oynayan takımda.
Evet. Öyle
ya işte House'u var, bir şeyi var. Clark'ı var. James Ennis'i almıyor bile. Falan.
Ya Chris Paul dönünce belki biraz daha yaratıcı bir takım haline gelecekler ama kime yaratacak abi? Sorun o zaten. Chris Paul kime top yaratacak?
Pivot oynar ya, mı?
Daha demin söyledim aslında dediğim gibi yani çok tek yönlü bir takıma dönüştüğü için bir yerde önlem alması da kolay bir takım haline geldi. Üstün çünkü seçenek sorunu var yani. Hı-hı. Hücumda çeşitlilik yaratamayan bir takım. Bir de iyi de bir savunma takımı da değil.
Abi savunma gücün de %50'si yani, gitti şu an.
Aynen öyle.
Yarısı iyi de bir savunma takımı değilsin.
Şimdi sorum, yeni soruma geçiyorum. Murat Kurşun sormuş. Enteresan bir soru. Son 5 senenin draft sınıfındaki oyuncular tek bir senede seçilecek olsa, yani 2020 draftında son 5 senenin havuzunu kullanacak olsak birden kimi seçersiniz?
Orç. Güzel soru. Benim yani aslında cevabım net. Ben Porzingis'i seçerim. Ve Markel Fultz'u hayatta seçmem.
Ya ben 3 kişi arasındayım ya. Porzingis adaylarımdan biri. Towns ve Embiid arasında. Embiid diyorum ben.
Ben unicorn'umu aldım.
Seninki biraz birden değil de birden seçim oldu.
Direkt kaptım abi. Direkt aldım ve üstüne takımı da kurarım.
Siz hocam Embiid dediniz.
Embiid dedim.
Burada aslan payı birilerine verilir. Ben de Karl Anthony Towns'u seçerim.
Towns da seçilir yani.
Porzingis, Towns ve Embiid üçlüsü seçildi bizden. Varsa farklı düşüncen yazabilirsin. İşte Anthony Davis 6. senede kalıyor galiba. 7. senede.
Anthony Davis girmiyor. Yok, girmez oraya.
Yani Anthony Davis olsa içinde
2014'ten beri almıyor muyuz?
Evet.
Yanlış mı? Tamam. Anthony Davis girmez oraya.
İşte Brogdon'un çaylak seçildiği sezon hangisi? O sezondan o
yok sezon. Yok, daha önce.
Yılın çaylağı aldığı sezon. Ben tamam. O zaman Towns dedik. Orçun Porzingis dedi. Hocam da Joel Embiid dedi.
Luka Doncic'i de koyarım Porzingis.
Real Madrid olarak oynayabiliyorsun.
Şunu söyleyeyim ya. Son 5 sene içinde en overrated seçim Markel Fultz mu?
Ya maalesef öyle gözüküyor.
Ama yani ben
ya
talihsiz de görüyorum da.
Yani Markel Fultz 1, Andre Wiggins 2 bence.
Andre Wiggins hocam ama yani
Wiggins de 1 seçilmiş.
1 seçildi gerçi, doğru ya.
1 seçildi abi Wiggins.
Tamam tamam. İtiraz edemiyorum ya.
Bence de
itiraz NBA'nin önünde seçildi değil mi?
Evet.
Ya bir de şimdi De'Aaron Fox'un falan geldiği seviyeyi düşününce Markel gerçekten orada yani.
Ya Markel'in psikolojik problemler maalesef falan da var da abi yani sonuçta sonuca bakıyoruz. Markel bir birinci tur seçimi, birinci turun birinci sıra seçimi olarak
en çok konuşulan oyuncusu olarak.
Evet. Bir komple paket guard geliyor. Hepimiz böyle düşünüyorduk. Olmadı.
Olmadı.
Yani. Ama işte dediğin gibi orada psikolojik başka şeyler de var. Yani sakatlığını falan atlatamadı bir
türlü. Ya tabii şimdilik daha Miličić değil. Dur bakalım. Belki olur. İleride daha iyi oyuncuya evet dönüşebilir.
Belki draft tarihinin en büyük fiyaskosu.
Yok, o Anthony Bennett abi. Yani.
Anthony Bennett abi.
Draft tarihinin en büyük fiyaskosu Anthony. Bence Anthony Bennett Miličić'i geçti. Abi Miličić'i
burada de Anthony Bennett 5 seneye giriyor. Anthony Bennett mi? Markel Fultz mu? Overrated. Anthony Bennett, Bennett ya. Bennett, tamam Bennett, tamam. Ben de soruyu bir daha
Bennett. Anthony Bennett abi NBA'de doğru düzgün oynamadı. Miličić içine 3 dakika 5 dakika bench oyuncusu
en oynuyordu. Azından kontrat alır.
sorularımız bugünlük bu kadar. NBA programımızı da bugünlük burada bitiriyoruz. Sorunun cevabını bekliyoruz başta sorduğumuz. Tekrardan tekrarlayayım. NBA tarihinde tekrardan söyleyeyim. NBA tarihinde bir maçta en çok asist yapan oyuncu kimdir ve kaç asist yapmıştır? Hı hı. Sorumuz bu. Cevabı ilk gönderen arkadaşımız bizden NBA ile ilgili hediye edeceğimiz kitabı adresine teslim olacak.
Çok zor soru ha.
Abi ben daha zor sorular çıkartayım.
Bir şeyler vardı da hocam yani şey
çok da yormayalım dediler.
En çok sağ eliyle basket atan oyuncuyu sordum. Ben bulamadım hocam.
Ben detay istatistik çok bayağı güzel sorular çıkardım da biraz şey evet olabilirdi yani detay aramak çok zor.
99. olabilir. Programımız 100. programların NBA'ini bitirdik. Var mı söylemek istediğiniz bir şey?
Herkese iyi haftalar.
Hoşça kalın.
İyi haftalar, basketbolda kalın.